Finans Podcast'inden herkese merhaba. Bu hafta uzun vadede endeks mi, hisse mi daha mantıklı? Onu biraz tartışacağız. Endeksler genellikle belirli bir piyasanın veya sektörün genel performansını temsil ediyor. Uzun vadede endekslerin performansı genellikle belirli bir sektörün veya piyasanın genel sağlığını yansıtabiliyor. Hisse senetleriyle karşılaştırıldığında endeksler genellikle daha istikrarlı bir performans sergiler ve ani dalgalanmalardan daha az etkilenir. Endeksin dolara karşı performansı Türk lirasının değerinin değişkenliğine bağlı olarak oynaklık gösterebiliyor. Dolar bazında endekslerin performansı hem endeksin kendisi hem de doların Türk lirasına karşı değeri üzerindeki etkileri dikkate alınarak değerlendirilmeli. Uzun vadeli yatırımlar genelde daha istikrarlı ve düşük riskli malum. Ancak potansiyel getirileri de hisse senetlerine göre daha düşük olabiliyor. Ancak endekslerin potansiyel getirileri hisse senetlerine göre daha düşük. Endeksler uzun vadeli yatırımlar için popüler bir seçenek olabiliyor. Çünkü genellikle piyasanın genel performansını yansıtıyor ve tek bir hisse senedine göre daha az risk taşıyor. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu verdiğim örnekteki borsa yatırım fonu BIST 30 endeksini takip ediyor. Ama bunun gibi birçok borsa yatırım fonu ve farklı yatırım fonları var TEFAS'ta işlem gören. Bunlara ayrıca değineceğiz ama burada adı geçen herhangi bir borsa yatırım fonu ya da TEFAS yatırım fonu yatırım tavsiyesi değil. Önden bunu bildirmek istiyorum ki sonradan sen demiştin de biz aldık olmasın. Burada bu işin eğitimini vermeye çalıştığım için bazı isimler zikretmem gerekecek mecburen yani. Ziraat portföyün BIST 30 endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu TEFAS'a göre 3 yıl önce yani 2021 Mart ayının son haftasında 16-17 TL arasında alınıp satılabiliyormuş. Şimdi 2024 Mart'ının son haftası ben bu kaydı yaparken aynı borsa yatırım fonunun geldiği noktada 120-125 TL arası alınıp satılabiliyor olduğunu görüyorum. Yani %600'ün üzerinde artış gerçekleştirmiş. TEFAS Türk lirası cinsinden hesapladığı için bu şekilde ama aynı hesabı dolar bazında yaptığımda 3 yıl önce yaklaşık 1,9 dolara bir adet bu fondan alınabiliyorken bugünkü fiyatı 3,7 dolar civarında. Artış yüzdesi dolar bazında yaklaşık %95. BIST 30'un kendisi de buna yakın bir artış gerçekleştirerek yaklaşık 170 dolardan 300 dolara gelmiş. %75 civarı bir artışa denk geliyor. Yani endeksteki hisseleri kendiniz almış olsanız daha az getiri sağlamış olacaktınız. Sadece Ziraatinkine örnek olarak baktık ama diğerlerine de bakmadan kesinlikle almayın. Geçmiş getiriler gelecekte tekrar edecek diye bir kural da yok. Kendi risk riskinizi iyice anlayıp gözeterek bu alanda yatırım yapabilirsiniz. Borsa yatırım fonlarında BIST 50 eksi 30 gibi, yıldız likit temettü gibi, katılım 30 gibi, banka likit gibi, teknoloji 10 gibi, sürdürülebilirlik 25 gibi çeşitli endekslere ve hisse dağılımlarına yatırım yapan borsa yatırım fonları var. Bu gibi çeşitli temalarda fonlar da mevcut. Bu portföy yönetim şirketleri borsa yatırım fonlarını genellikle endeks içeriği değiştikçe güncelliyorlar. Onun dışında pek dokunmuyorlar. Uzun vadede endeks ile kıyasladığımızda bazı fon içi yüzde tercihleri sebebiyle veya bazı tercih edilen alış satış zamanlarıyla BIST 30 endeksinin bile üzerinde kalmayı başardığını gördük. Üstelik bu geldiği ücretlerden borsa yatırım fonu yıllık yönetim ücretleri de düşülmüş halde. Onu da not edeyim. Bu oran zaten normal yatırım fonlarına göre daha düşük oranlarda oluyor. Yıllık komisyonları genellikle %1'in altında oluyor. Ona da borsa yatırım fonlarını almadan önce kaptan mutlaka bakın. Her fonun kapta sayfası ve duyuruları, bilgilendirme ekranları bulunduğunu unutmayın. Portföy dağılımına kadar detaylıca görebiliyorsunuz oradan. Diğer borsa yatırım fonlarıyla da endekse yatırım yapabilirsiniz. QNB Finans'ın Dow Jones İstanbul 20 hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu var örneğin. Son bir yılda Türk lirası bazında %91 getirmiş. Ziraat'in banka dışı likit 10 endeksi var. %70 getirmiş. TÜİK TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının üzerinde olsa da TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları doğruyu yansıtıyor mu size göre? Tabii ona da bakın. Yani %70 getirmiş, okey ben o zaman kârdayım demeden önce daha iyi getirebilecek bir şey var mı ona bakın. Borsa yatırım fonu alanında çok fazla fon yok henüz Türkiye'de. O yüzden var olanlardan örnekler sayıyorum size. Mesela Ak Portföy'ün BIST banka dışı likit onu var yine. Bir seneyi henüz doldurmadığı için yılbaşından beri örneğin bakabiliriz ne kadar getirmiş. %16 görünüyor. Tefas'tan bakıyorum bu arada. Osmanlı Portföy'ün BIST 30 endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu yine yılbaşından beri %18 getirmiş. Bunlar yine bir yılı tamamlayamayanlar. Ziraat'in sürdürülebilirlik 25'i de aynı şekilde yılbaşından beri %21 getirmiş ve bir yılı henüz tamamlayamadığı için onu göremiyoruz. Çeşitli altın gibi, gümüş gibi borsa yatırım fonları da var ayrıca. Bunlara nasıl bakacaksınız? Portföy yönetim şirketlerinin web sitelerindeki borsa yatırım fonu sekmesinden bakabilirsiniz. Ama tek tek hepsini bulmakla uğraşmak istemiyorum diyenler için tefas.gov.tr web sitesine girdiğimizde fon karşılaştırma adlı bir sekme var menüde. Buraya bastıktan sonra fon tipi olarak borsa yatırım fonunu işaretlediğinizde aşağıda çıkan 22 tane borsa yatırım fonu olacak. Bunlar ileride artacaktır. Şu an için 22 tane burada görebiliyoruz. Bunlar arasından seçim yapıp bu borsa yatırım fonları adını aratarak tam kodunu bulup web sitesinden bakabilirsiniz bunlara. Borsa ekranında burada adını gördüğünüz fon kodu ile satılmadıklarını hatırlatmak isterim. Yani borsa ekranında siz örneğin Ziraat BIST 30 alacaksanız ZBB değil de ZPX 30 yazmanız gerekiyor. Bunları da nereden öğreneceğiz? Ziraat'in web sitesindeki borsa yatırım fonlarına bakabilirsiniz. Ziraat örneğinden gittiğimiz için o şekilde söylüyorum. Diğer portföy yönetim şirketleri için de onların kendi web sitesinde borsada işlem gören kodunu bulabilirsiniz. Onunla arama yapıp bir hisse alır gibi bunu alıyorsunuz. Yatırım fonları alır gibi fon ekranından değil. O önemli bir ayrım çünkü. Tefas'ta yer aldığı için doğrudan fon alır gibi almam gerekiyor zanneden olabilir. Bu yüzden bunları belirtme gereği duyuyorum. Sadece borsa yatırım fonları ile de değil, Tefas'ta işlem gören tüm bankalardan alım satım yapılabilen ve yıllık komisyon oranları dışında pek bir olumsuzluğunu görmediğim yatırım fonları ile de endeks alabilirsiniz. İlla hisse senedi gibi borsadan alınabilen borsa yatırım fonları ile almak zorunda değilsiniz. Tefas fonlarının borsa yatırım fonlarına kıyasla şöyle bir farkı var ama bir fona alım emri girdiğinizde o anında o anki fiyattan hesabınıza geçmiyor. Alım saatinize bağlı olarak bir sonraki gün bugün oluşacak fiyattan ya da iki gün sonra yarın oluşacak fiyattan hesabınıza geçiyor. Valör bir gün sonraya atmasın istiyorsanız öğleden önce fon siparişinizi girmeniz gerekiyor. Yatırım fonlarında bu şekilde. Yine Tefas yatırım fonları ile de endeks yatırımı yapmadan önce mutlaka yatırım fonları adlı finans podcast'i bölümünü dinleyip o konuda tüm ayrıntılara hakim olmaya çalışın. Hatalar yapıp öğrenmeniz muhtemel birçok konuya değiniyorum o bölümde. Yine borsa yatırım fonlarını kısmen anlattığım Şubat 2024'ün ortalarında yayınlanan başlığında borsa yatırım fonu ifadesinin de geçtiği diğer bölüme de eğer dinlemediyseniz kulak verebilirsiniz. Şu anki bölümde orada değindiğimden farklı bir kıyas konusunu ele aldığım için aynı şeyleri tekrar söylemiyorum. O iki bölümden de öğreneceğiniz çok şey var diye düşünüyorum. Şunu da unutmamak lazım. 3 yıllıkta durum buyken biraz daha geniş çerçeveden 10 yıllık grafiğe baktığımızda 2013'te BIST 30'un tepe noktası 630 dolarmış. 10 yıl sonra 2023'te yani geçen yıl aynı dönemde BIST 30 260 dolarmış. Bu da %60'a yakın kayıp anlamına geliyor dolar bazında. Yani son 3 yıl bekleyen 2013'ten itibaren 10 yıl bekleyenden daha karlı olmuş. Bu söylediğimi sindirmenizi istiyorum. Sadece son 3 yıldır endekse yatırım yapan bir kimse 10 yıl boyunca beklemiş kişiden daha çok kar elde etmiş. Bu nedenle her zaman çeşitlendirmeyi makul ölçüde öneriyorum. Sadece endeks alıp beklerseniz zamanlama sizin için önemli olmaya başlıyor. Tıpkı bir iki hisse aldığınızdaki gibi riskleri ve stresi olduğunu görüyoruz. Ben şahsen endeksi portföyümün çok küçük bir yüzdesiyle takip ediyorum. Ana paylarım daha çok kendi belirlediğim sektörler ve hisselerden oluşuyor. Sadece riski tolere etmesi için endekse de şans veriyorum diyebiliriz aslında. Şimdi bu endeks fonlarını almak yerine sizin potansiyel gördüğünüz hisselerle ve onların geçmiş performanslarıyla kıyaslayabilirsiniz. Gelecekte olabileceği noktayı zaten bilemeyiz ama potansiyel görüyorsanız diyorum. Şöyle bir hesap yapabilirsiniz mesela. Endeks almak yerine portföyümün Borsa İstanbul hisse senetlerine ayırdığım yüzdesiyle eşit oranda A, B, C ve D hisseleri alsaydım o günden bugüne portföyümün geldiği nokta ne olurdu? Buna kendiniz bakabilirsiniz. Burada bir hisse adı telaffuz edip riske girmek ve yanlış yönlendirip sizi de riske sokmak istemem. Söylediğim şekilde birkaç potansiyel hisse seçimi varyasyonu ile yapacağınız hesap sonucunda endeks dolar bazında sizin tercihlerinizden çok getirmişse hiç yorulmadan endekse yönlenebilirsiniz. Ama siz her halükarda endeksi yenmeyi başarmışsanız endeks almak yerine hisseleri takip ederek vaktiniz de varsa ya da büyük oynaklıklara kalbiniz dayanabilecekse doğrudan hisselerinizi almayı da tercih edebilirsiniz. Geçmiş performansına baktığınız hissenin grafiğini de göz önünde aldığınızda oralarda çok yüksek düşüşler kalkışlar görebilirsiniz. Bunları o dönemlerde gerçekleştiğinde nasıl karşılayacağınızı kendinize sorun. Veya portföyünüzün risk iştahınıza uygun bir bölümünü kendi hisselerinize, geri kalanını da endekse yayabilirsiniz. Bu da bir tercih. Bu arada endeks almak için endekse bağlı fon almak dışında çözümünüz yok sanmayın. Hangi endeksi almak istiyorsanız o endeksin içinde hangi hisselerin olduğu belli zaten. Onları da alabilirsiniz. Ben o yıllık komisyonları portföy yönetim şirketlerine vermek istemiyorum derseniz eğer. Ama bu durumda da takibi daha zor olacaktır. Dikkat edin. Hangisinin sizin için daha iyi olduğunu iyice anlamadan buna girişmeyin. Endeks yerine hisse almaya karar verirseniz, hisse alımında hissenin fiyatına değil o firmanın gerçek değerine odaklanmanızı tavsiye ederim. Bir hissenin gerçek değerini nasıl anlayacağınızı da zaman zaman bölümlerimde anlatıyorum. Örneğin hisse senedi bölünmeleriyle fiyatını düşürüp TL bazında çok ucuzmuş gibi göstermek isteyen bir firma olabilir. Bu tür firmaların gerçek değerlerine bakın. Sadece TL olarak ucuz diye bir hisseye girilmez. TL olarak ucuz ama kaç tane payı var? Ona da bakın. Bununla ilgili bir değer hesabını Instagram profilimde paylaşmıştım Mart ayı başında. 10 TL hisse fiyatına sahip bir firma mı yoksa 1000 TL olan mı daha değerlidir diye bir hesap. Ona da göz atabilirsiniz. Instagram ve diğer sosyal ağlarda Finans Podcast'i kullanıcı adıyla profilimi bulabilirsiniz. İyi yatırımlar yaparsanız, iyi birikimler elde edip sabırlıysanız Türkiye'nin en varlıklı %29'una çok kısa sürede, %2'sine birkaç yıl içinde, %1'ine de emekli olmadan girebilirsiniz. Aranızdan şanslı ve girişken olan bazılarınız da %0,1'in içine girebilecek. Finans podcastini dinleyecek bilince sahip olup da en azından en varlıklı %2'ye giremeyecek insan yok. Buna vakit ayırıyorsanız istekli olduğunuz anlamına geliyor. İstekli olanın da çaba sarf ediyorsa önünde hiçbir şey duramaz. Bu yüzdelerin güncel rakamlarını da vereyim, hedefiniz belirgin olsun. İsviçreli Credit Suisse ve UBS'in verilerine göre Türkiye'de %1'lik kesim servetin %40'ını alıyor. Türkiye'de halkın %71'inin 10 bin dolardan az serveti bulunuyor. 10 bin dolardan az servete sahip yetişkinler sıralamasında Türkiye açık ara zirvede yer alıyor. Bu dilimde ikinci sıradaki Sırbistan'da bu oran %40, Almanya'da ise bu oran %10 ile en düşük seviyede. Türkiye'de 10 bin ila 100 bin dolar arası serveti bulunan yetişkinlerin oranı %27. Yetişkinlerin %2'sinin ise 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında serveti var. 1 milyon dolardan fazla serveti bulunanların oranı %0,1. Az önce verdiğim yüzdeleri şu anda bir rakama oturtuyor oldunuz. Yani buna göre kendinize bir hedef koyabilirsiniz. Ben ilk %29'a girebilmek için 10 bin dolara sahip olmam gerekiyormuş. İlk %2'ye girebilmek için 100 bin dolara sahip olmam gerekiyormuş. İlk %0,1'e girebilmek için de 1 milyon dolara sahip olmam gerekiyormuş. Burada tamamen hangisi olacağınız, sizin hedefleriniz, yatırım şekliniz, ne kadar yırtıcı olduğunuza bağlı olarak değişebilir. Bu haftalık Finans Podcast'inden bu kadar. Çok merak edilen ve sık sık sorulan endeks mi hisse mi sorusuna gayet yeterli yanıt verdiğimi düşünüyorum. Bu konuda artık bir soru geldiğinde direkt bu bölümü paylaşabileceğim. Bana sorularınız ve önerileriniz varsa açıklama bölümünde de yer alan bağlantı üzerinden iletişime geçebilirsiniz. finanspodcast@gmail.com e-posta adresi ve tüm sosyal ağlarda da yine Finans Podcast'i üzerinden bana yazabilirsiniz. Oralardan takip de edebilirsiniz. Oralara özel içerikler üretebiliyoruz bazen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Önümüzde bir seçim var. Ben bu bölümü kaydettiğimde seçime daha 2 gün var. Bu bölüm yayınlandığında da seçim bir gün önceden gerçekleşmiş olacak. Türkiye yerel seçimleri umarım herkes için hayırlı olur ve yolumuza bakarız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.